Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra İkicim, nasılsın?
İyiyim. Bugün sadece biz hoş gelmedik. Yanımızda misafirlerimiz de var. Sen Yabancı Değilsin podcastine daha önce sık sık konuk olduk. Bugün Serap bizlerle, bizim konuğumuz olarak yanımızda.
Bir de İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndan avukat Esma Memi arkadaşımız yanımızda. Biz şimdi siz bu bölümü dinlerken, bölüm yayınlandığında Infinity sahnede olacağız. Bizi canlı canlı dinlemeye gelemeyen yavru kobralarımız için de tabii ki pazar gününü boş geçmeyelim, bölüm günümüzü diye böyle bir özel bölüm yapmak istedik.
Aslında bu özel bölümü yapmaya da nasıl karar verdik? Sadece isimli bir Twitter hesabı ortaya çıktı son günlerde ve AK Parti döneminde kadın olmak, AK Parti döneminde üniversiteli olmak gibi bir hanımefendi ne kadar ayrıcalıklı ve ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatıyor bunun.
Şimdi biz de kadın arkadaşlarımıza soralım bakalım, hakikaten nasılmış AK Parti döneminde kadın olmak, bir de bize onlar anlatsınlar bu durumu istedik. O yüzden biz bu bölüm çok konuşmayacağız. Sözü kadın arkadaşlarımıza bırakıp böyle aralarda ufak ufak yorumlarımızı yaparız diye düşünüyorum.
Ben de öyle.
Konuklarımıza hoş geldiniz deyip bölümlerimize başlayalım.
Herkese merhabalar. Ben avukat Esma Memi, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesiyim. Son dönemlerde özellikle kadın hakları üzerine çalışma fırsatı buldum. Bu davet için de sizlere çok teşekkür ederim öncelikle.
Ah ne demek.
Ben Serap, Sen Yabancı Değilsin'le Kobra 1 ve Kobra 2'yi çok sık konuk ettim bölümlerimde. Ve çok da sevilen bölümler oldu onun, her ikisi de. Şimdi bana çok güzel bir davette bulundular. Çok zor bir konuyla geldiler aslında ama güzel de bir davet oldu ve severek ve heyecanla bu bölümü bekledim. Şimdi de o 20 seneyin hangi bir kısmından başlayacağımızı bilmediğim bir konuşma yapacağım diye düşünüyorum.
Çok zor tabii, yani 20 sene sürer konuşmak muhtemelen.
Dile kolay, gerçekten dile kolay bir 20 sene geçirdik. Ama isterseniz önce birazcık daha böyle günlük hayattan mı başlasak? Yani nelerle karşılaşıyorsunuz günlük hayatta? Neler değişti? Özellikle de böyle şeyi çok yaşıyoruz ya, işte bir kadın olarak sus. İşte kadının yeri evidir, annelik en kutsal görevdir gibi, bunlar artık topluma çok empoze edilen düşünceler. Bunlar da arttıkça gündelik hayattan kadınlara yansıması ne oluyor?
Ben şununla başlayabilirim aslında. Ben Bursa'da doğdum ve annem de İzmitli ve hatta İzmit'in bir köyünden. Ve orası çok geleneksel bir kültüre sahipti. Hem Bursa hem de İzmit. Ben AK Parti iktidarı geldikten sonra Türkiye'nin tamamında o gelenekselliği hissetmeye başladım. Oysa ki ben işte ergenlik yıllarımda İstanbul'a taşındım. Ve geldiğimde benim için burası cennet gibi bir yerdi. Çok şaşırdım. Özellikle ilk İstanbul'a geldiğimde işte merakla Beyoğlu'na gitmiştim. Şimdi artık gitmek dahi istemediğim bir yere dönüştü. O renkliliği, o heyecanı, o canlılığı tamamen kaybolan, hatta şehrin yavaş yavaş bütün heyecanını, bütün canlılığının vakumlandığı bir yere dönüşmeye başladı. Ve kadın olarak bunu deneyimlemek de bir hayli zorlu tabii. Çünkü her gün yeni bir şeyle uyanıp yeni bir şeyi yapmamamız gerektiğini erkekler tarafından öğreniyoruz. Oysa ki bu hayat bizim hayatımız. Neyi yapmamamız gerektiğini de herhalde bir şekilde biliriz diye düşünüyorum. En azından o kadar aklımız var hala.
Ben de biraz meslek seçimiyle ilgili bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Ben bu mesleği seçerken aslında başladı bana yönelik baskılar mı diyeyim. Öğretmen okulunda okudum. Öğretmen olmam bekleniyordu. Fakat daha sonra hukuk okuma tercihimi dile getirince o zaman memuriyet olsaydı, işte avukatlık çok zor, nasıl uğraşacaksın gibi tepkiler oldu. Hala daha annemin ben öğretmen olsaydın şeylerini duyuyorum yani. Çünkü bir de ben şu anda ceza hukuku ağırlıklı çalışıyorum. Cezaevlerine çok sık gidiyorum, karakollara çok sık gidiyorum. Polislerle çok muhatabım ister istemez. Sürekli karşılaştığımız, bulunduğum çevre biraz daha erkek egemen çevre. Bunun baskısını hem kendim mesleği yaparken aslında yaşıyorum, hem de çevremizden çok sık görüyoruz. Ha, kadın avukat. Kadın avukat nasıl bizim haklarımızı savunacak? Kadın avukat oralarda mı? Ha, öyle mi? Yani sürekli bir ciddiye alınmama, sürekli bir aslında ister istemez halk içinde bir aşağılanma. Bunun içerisinde ve bu katlanarak büyüyen bu stres içinde aslında biz kendimizi var etmeye çalışıyoruz kadın olarak. Her meslek tabii ki bunu yaşıyor. Bütün kadınların her meslek kolu içinde her kadının bunu yaşadığını eminim, ne yazık ki görüyoruz. Bir noktada artık daha iyiye gideceğine inanmak istiyoruz açıkçası.
Ben şöyle bir not düşmek istiyorum senin bu söylediğin Esma. Özellikle bizim mesleğimizle ilgili. Ben Türkiye'nin sayılı şirketlerinden, kurumsal diye sayılan sayılı şirketlerinden birine eğitime gittiğimde oranın sahibi hukuk bölümüne bir yönetici arıyorlardı. Ve bir kadın önerdik biz. Hani o şirkette yıllardır çalışan, emek veren ve bu pozisyonu sonuna kadar hak eden... Patron döndü bize dedi ki aa dedi biz dedi hukuk birimimizin başında dedi kadın çalıştırmıyoruz dedi. Kelli felli adam gibi adam istiyoruz hukuk birimimizin başına dedi. Kelli felli adam gibi adam lafını duydum yani ve kurumsal cinsiyetçi olmayan falan bir firma diye tanıtılan bir firmada.
Aslında AK Parti iktidarı döneminde bunlar daha parladı. Bu zaten Türkiye coğrafyasında genel olarak bu muhafazakar yapı var ve kadınlar bir şekilde ötekileştirilme ya da işte cinsiyeti doğrultusunda görevler tanımlanıyor. Yani bu iktidar yoluyla yapıldığında daha sert olmaya başladı ve yaptırımlar daha baskın olmaya başladı. Çünkü bu bilinmeyen bir şey değil aslında. Yani az önce senin söylediklerin de öyle. Yani kadınların öğretmen olma hali zaten herhalde yüzyıllardan beri bu coğrafyada kadına biçilmiş, annelikten sonra biçilmiş rol. Hani abarttım 100 yıl diyeyim tabii ama hani kadının eğitim sürecinde düşünürsek temel haklarını yeni yeni edinmiş bir bu coğrafyayı düşünürsek hani kadına bir de biçilen rol yarım gün çalışabileceği, diğer zamanlarını evde geçirebileceği ve daha az işte toplumun içine karışabileceği ama daha çok ev işi yapabileceği bir alan tanımlama var. Zaten bu hep vardı ama iktidar yoluyla bunun altı çizildikçe bu daha da daralmaya başladı. Çünkü her şeye rağmen bugüne kadar iktidar her ne kadar kadınların arkasında durmasa da bu kadar net altını çizmiyordu olanların ya da bize biçilen rolü bu kadar netleştirmiyordu. Ama şimdi artık iyice altı italik, bold, böyle neon falan öyle olunca tabii biz de artık kendimizi savunmak noktasında daha zor mücadeleler vermeye başladık.
En azından kaç çocuk yapacağınıza karışmıyorlardı yani.
O zaten çok korkunç bir şey. Yani belki ben üreyemiyorum. Belki ben anne olmak istemiyorum. Belki ben asla doğurmaktan yana değilim. Ki şu an koruyucu annelik ya da pek çok şekillerde çocuk sahibi olabilme şansımız da var. Buna rağmen hala kendi bedenimizden çıkmış bir canlıyı ya annelik yapmak kadar daralmış bir görev tanımımıza, bir de görev tanımı bu. Yani aslında biyolojik varlığımız sayesinde olabilecek bir şey bu. Yani bütün kadınlar rahimle dünyaya geliyorlar. Büyük çoğunluğu doğurabilme yetisine sahip eğer biyolojik sorunları yoksa. Buna rağmen bırak da ben kaç tane çocuk doğuracağımı, nasıl doğuracağımı, neyle doğuracağımı kendim karar vereyim bir arkadaşım, kardeşim, büyüklerim.
Şimdi burada birazcık tabii ki LGBT aktivistleri olarak bölmek isterim sözünüzü. Rahimsiz doğan kadınlar da vardır Sedef Hanımcığım.
Ya onu söylerken onu düşünmedim dersem şey olur, haksızlık etmiş olurum. Aklımdan o geçti ama hani şu an...
Cümleye de başlamışsınız.
Evet evet ya böyle o kadar komik. Bir yandan o alt yazı olarak aklımdan geçiyor. Bir yandan da konuştuğum şeyler devam ediyor. Ya kesinlikle katılıyorum. Ben sadece görev tanımı...
Anlıyorum, biyolojik bir bakış açısıyla yaklaşık
evet, söylediğiniz şey. Evet, çok biyolojik yani hiç cinsiyetçi değil, hiç atanmış cinsiyetlerle bağlantılı diye söylediğim şeyler. Sadece ve sadece işte rahme sahip olan bir kadın çocuk doğurabilme yetisine sahip olabilir kadardı. Söylemeye çalıştım. Yoksa kesinlikle katılıyorum. Bir de hani cinsiyet ne ki kime göre neye göre.
Ve üstüne sizin dediğiniz gibi bu görev sadece görev olarak verilmiyor, kutsallaştırılıyor. Eğer bu görevi yerine getiremezsen annelik görevini eksik addediliyorsun.
Yarım.
Yarım addediliyorsun. Korkunç yani, korkunç
gerçekten. Yani bunun da üzerine börek yapmayı bilmeyen kadın da eleştirilmişti diye hatırlıyorum. Evet. Aynı dönemde, hepsi benzer dönemin söylemleri bunlar.
Çünkü. Veya işte çorap giymeyi bilmeyen kadınlar da eleştiriliyor. Ya arkadaşlar yani bir susun artık ya. Yani kadınlarla ilgili konuşmayı bir bırakın diyesi geliyor insanın
evet,
ister istemez.
Yani kadının toplum içindeki görevini geçtim. Artık kadının aile içindeki görevine, kadının eşiyle olan ilişkisindeki görevine, kadının bedensel hakları üzerine bu kadar siyasilerin söz hakkı bulması kendinde. Tabii ki artık haklara müthiş bir saldırı. Bunların artık bir noktada yavaşlaması gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki bizim ülkemizde siyaset toplumu domine eden bir şey. Toplumu domine etmekten kastım şu aslında, siyasilerin söylemleri toplum üzerindeki erkeklerin, erkek egemen kültürün üzerinde gerçekten ne hakka sahip olduğunu anlaması açısından büyük bir söz sahibi oluyor. Dönemin siyasi figürleri ne söylerse erkekler evet bizim buna hakkımız vardır diyerek cesaret alarak hareket ediyorlar aslında. İlerleyen aşamalarda şimdi takip ettiğimiz kadın davalarıyla ilgili konuşurken bunu belki daha detaylı anlatacağım. Gerçekten şiddet eğilimi olan erkeklerin sözlerinde bunu çok net görüyoruz ki dönemin siyasileri öyle şeyler söylemiş ki aslında o şiddet uygulayan erkekler de kendinde bunu yapmaya hak görmüşler ve bunu yapabilmişler. Ne yazık ki bizim ülkemizde okuma ya da hukuk okur yazarlığı oranı yüksek olmadığı için televizyon açıp siyasileri dinleyerek hareket ettikleri için ne yazık ki oradan bir güç bulma söz konusu olabiliyor.
Az önce söylediğine destek vermek için bir şey eklemek istedim. Ben 2 bölüm önce matriarkal toplumla ilgili bir bölüm yaptım. Son bölümünde feminizmle ilgiliydi. Ve bunun her ikisi üzerine çalışırken de şeyi fark ettim. Biz özellikle matriarkal toplumla ilgili bölümde gördüklerim ve okuduklarım beni şok etti. Çünkü yani kadının hakları o kadar fazla ki, o kadar tanımlanmış hakları var ki toplumda çocuğun kimden olduğu, daha önce kiminle cinsel ilişkiye girdiği, kiminle yaşadığı, evine kimin girip çıktığı, bunların hiçbirinin toplum tarafından eleştirilme dahi hakkı yok. Yani o kadar rahat, konforlu bir alanda yaşıyorlar. Şimdi böyle bir şeyi ama okuyarak öğrendim ben. Eğer okumazsam ben bunu, o zaman patriarkal toplumun normal olduğunu kabul edeceğim doğal olarak. O zaman da diyeceğim ki ha evet herkes zaten böyle yaşıyor. Evet Kuzey Avrupa ülkesi değiliz zaten biz. Evet İran'da da zaten kadınlar baskı altında. Müslüman bir ülkeyiz zaten. Muhafazakar kurallarımız olmalı mutlaka. Laiklik de dinin altında acaba ne kadar uygulanabilir? O yüzden de buradan da bir muhafazakarlık gelebilir. Ve sonra birdenbire tanımlar gittikçe daralıyor. Oysa yani onları her okuduğunda dedim ya biz neyi yaşıyormuşuz? Yani bu toplumda yaşayan kadınlar ne yaşıyor? Ben ne yaşıyorum? Ve biz neyin içine sıkıştırılmışız da farkında değilmişiz dedim. Ve çok ilginç orada yönetimi erkeklere bırakmışlar. Çünkü yönetimin önemli bir şey olmadığını düşünüyorlar ve çok zeki insanlar tarafından yapılmadığını düşünüyorlar yönetim işlerinin. Bu yüzden erkeklere bırakmayı uygun görmüşler. Buna çok güldüm. Dedim ha bizde de işler böyle dönüyor. Tam böyle dönüyor ama işte güç dengesi iyi olmadığı için hani erkeklere bırakmak bizde bayağı dezavantajlı bir durum yaratıyor tabii.
Ben özellikle Esma arkadaşıma böyle bir şan fırsatı da bulmuşken sormak istiyorum. Bu konuştuğumuz konuların hukuken yansımaları ne oluyor peki? Yani bu çok konuşuluyor çünkü kadın cinayetleri ve özellikle son 20 yılda gösterdiği korkunç artış oranları, 6284 sayılı kanun, İstanbul Sözleşmesi, yani herkes niyeyse bu özellikle bu son seçim döneminde sanki siyasilerin çok az dertleri varmış. Bunlar kadınlar, İstanbul Sözleşmesi ve LGBT'ymiş gibi görünüyor. Sanki soğan 50 lirayı geçmemiş kilosu gibi. Efendime söyleyeyim etin kilosu 300-350 lirayı geçmemiş gibi. Kadınlar öyle giysin, kadınlar böyle çocuk yapsın, anne olsunlar, bu mesleği yapsınlar. siyasetin tek derdi buymuş gibi konuşuyorlar. Ama işte bunun da korkunç neticelerini görüyoruz biz. Ne gibi neticeler doğuruyor bunu bize anlatmak ister misin Esma?
Tabii ki. Çok doğru bir şey söyledin. Gerçekten bunun hukuken yansımaları ne yazık ki çok çılgın boyutlarda. Ben kısaca dinleyiciler için belki bilmeyenler olabilir, hatırlatmak isterim. İstanbul Sözleşmesi'nden kısaca bahsetmek istiyorum. Neden kaldırıldığından, daha doğrusu neden hükümet olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alındığından ve sonraki süreçten aslında. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Ve bildiğimiz adıyla İstanbul Convention İstanbul'da imzalandı ve İstanbul'un ilk imzacısı olmasından kaynaklı. 2011 yılında bu görüşmeler yapıldı. İstanbul'da yapıldı. Belki hatırlayanlarınız vardır. 2009'da Münevver Karabulut cinayeti vardı. Gerçekten hem Türkiye'de hem belki Avrupa'da infial uyandıran bir cinayet. Cinayetti. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da kadına şiddetin ve cinayetlerin arttığı bir dönemde böyle bir toplanma ve sözleşme imzalama, akit yapma ihtiyacı hissedildi ve Türkiye İstanbul'da olması konusunda ön ayak olup ilk imzacısı oldu aslında. Daha sonraki süreçten bahsedeceğim ve aslında söylemlerin ve ifadelerin ne kadar toplum üzerinde etkili olduğundan. Elimizde şöyle bir istatistik var. Tabii ne yazık ki artık cinayetlere ilişkin ve şiddete yönelik istatistikler çok doğru tutulmuyor. Fakat 2010 ve 2020 arasındaki kadın cinayetlerine yönelik bir istatistik var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun bir istatistiği. Sürekli artış seyreden bir grafik var ve bu grafikteki tek bir düşüşün olduğu yıl dikkat çekiyor. 2011. 2011 yılının önemi şu, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı tarih. İşte hukukun caydırıcılığını burada görüyoruz. Böyle bir etkisi oluyor. Sözleşmenin imzalanmasının bile toplumda böyle bir caydırıcılığı varken siyasilerin çıkıp kadın haklarına, kadının haklarının elinden alacağına yönelik söylemleri, 6284'ün kaldırılacağına yönelik söylemleri tabii ki toplumda çok daha kötü bir şekilde seyrediyor ve şiddet vakaları gerçekten artmasına sebebiyet verecek bir şeydir bu. Şimdi 6284'ün bu kadar gündeme gelmesi toplumda nasıl seyretti? Şunu da ifade etmek lazım. Kadınlar gerçekten artık bize şunu sormaya başladılar. Biz artık koruma kararı alamayacak mıyız? Bize artık devlet korumayacak mı? Çünkü 6284 şiddet gören kadınlara şiddet uygulayıcıları tarafından korunmasını sağlayan bir kanundu. Ve bu kanun bize şunu sağlıyordu. Delil aranmaksızın bir defaya mahsus olarak tedbir haklarını veriyordu bu kanun. Şiddet uygulayıcı erkeğe yönelik, erkeğin kadına yanaşmamasına, erkeğin kadına yaklaşmamasına, belki elektronik kelepçe uygulanmasına, belki hakaret vesaire sözler sarf etmemesine yönelik tedbir uygulamalarını veren, bunu sağlayan bir kanundu. Şimdi bunun da kaldırılacağı söyleniliyor. Şunu da söylemek istiyorum aslında. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı söylentileri olduğu dönemde hukukçular diyorlardı ki yani hani yok canım artık o kadar da değil yani. Fakat bir gece ansızın biz bunu çekilindiğini, resmi gazetede yayınlandığını gördük. Şimdi 6284 için olan endişelerimiz de ne yazık ki bu sebeple bu kadar haklı ve bu sebeple bunu bu kadar anlatma ihtiyacı hissediyoruz. Şiddet uygulayan erkeklerin şöyle söylemleri oluyor. Ben takip ettiğim davalardan size bizzat şiddet uygulayan erkeklerin sözlerini söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatırmış, yaşatıyor mu yaşatmıyor mu göreceğiz. Artık devlet bizim yanımızda, seni kimse koruyamaz. Bu gerçekten çok korkunç bir tablo. Burada ne yazık ki görüyoruz işte hükümetin ya da siyasilerin söylemleri şiddet uygulama profili olan şiddet uygulayıcı profildeki erkekler üzerinde ne kadar etkili oluyor ve söylemler bakın nasıl onların söylemleriyle birebir örtüşüyor.
Durumdan vazife çıkarıyorlar adeta kendilerine yani evet. Bu söylemleri duydukça.
6284 için de yani bu ülkede tarikat çatısı altında erkek çocuklarına istismarlar oldu, kadınlar tecavüze uğradı. Ne yazık ki dönemin bakanları çıkıp bir kereden bir şey olmaz dediler. Aynı tarikat mensupları adliye önlerinde çıkıp 6284'te sıra diye pankart açabilme cesaretini buluyorlar kendilerinde. Biz aslında bu cesaretin nereden, daha doğrusu kimden aldıklarını düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani bir kadın bakan bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış kurumun karalanması için gerekçe olamaz dedi. Yani bunu bir kadının söylemesini artık bir kenara bırakıyoruz. Hükümetten olan bir siyasi bir figürün bunu herkese söylüyor olması ne yazık ki toplumda insanların bunu kendilerinde hak görmesine sebep olabiliyor ne yazık ki.
Geçtiğimiz günlerde Agi Haydın'ın bir konuşmasını dinlemiştim. Söylediğin şey bana hem aklımda sürekli onu getirdi. İktidardaki kişiler adaletsiz davranmaya başladıktan sonra güç seviyelerine göre ezilmeler başlar gibi bir şeyden bahsediyordu. Şu an mevcut iktidar adil bir yönetim şekli sergilemediği için doğal olarak bu hem çocuklara hem kadınlara hem LGBT'yi bireylere doğal olarak baskı artacaktır. Çünkü onlar öteki ve ezilmeye iktidar gücünden muaflar. Yani kadın iktidar sahibi olmadığı için muaf, o zaman çok rahat der tabii adam. Artık devlet benim arkamda. Evet. Çünkü o da aslında devlet tarafından eziliyor. Yani az önce senin söylediğin gibi, yani soğanı almaya giden o. Eve, kadını eve kapatırsan soğanı almaya giden o. Ezilmiyor mu? Tabii eziliyor. Eşitsizlik hissini yaratan durumlardan biri de bugünü denk gelmesi bu bölümün. O anlamda çok kıymetli ve ilginç. Mutlaka okumuşsunuzdur ya da dinlemişsinizdir Hilal Kaplan olayını. Özel hayatı beni hiç ilgilendirmez. Ne yaptığı, ne yaşadığı hiç ilgilendirmez. Ama eğer bir kadın bu haklara sahipse, Türkiye'deki bütün kadınlar bu haklara sahip olması gerekir. Belli sınırdaki azınlık bu hakkı sonsuz kullanırken diğer kadınların evlerine kapatılıp kocaları ya da eşleri ya da babaları, abileri tarafından baskı altında tutulması büyük eşitsizlik yaratıyor. Bu da aynı kaygıyı yaratıyor yine. Yani o hiyerarşinin üst basamağına çıkan kişi yine kadın da olsa bu haklara sahipken öteki yandaki ötekileştirilen ya da tırnak içinde modern bir kadın bu haklara sahip değil ve bunları yaşadığı için aşağılanıyor.
Tam olarak aslında orta çağdaki cadılık müessesesi gibi aslında. Yani güçlü bir adamın yanındaysanız veya güce yakınsanız hiçbir sıkıntı yok ama yalnız ve kendi ayakları üstünde duran bir kadınsanız ve erkek düzene kafa tutuyorsanız işte yakılmayı ve cadı ilan edilmeyi hak ediyorsunuzun aslında modern hali bu şu anda yaşadığımızda. Çok bir farkı yok.
Aynen öyle.
Şimdi ben birazcık kendi alanım olduğu için 6284'e ufak bir dönüş yapmak istiyorum. Çünkü 6284 yalnızca kadına yönelik şiddet yasası değil aslında. Aile ev içi şiddet yasası, hatta aile içi de değil. Bu konuyla ilgili Esma'nın aslında çok güzel hazırlıkları var. O biraz bahsetsin istiyorum bu konuda.
Evet, çok doğru bir tanım aslında. Her ne kadar bizim yasamızın adı aile içi şiddetin, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi olsa da 6284 aslında İstanbul Sözleşmesi'nin bir uzantısı olarak, uygulanmasının kolaylaştırılması olarak bizim yasamızda varlığını oluşturan bir yasa. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nde şu terim çok önemli. Aslında İstanbul Sözleşmesi'ne niçin bu kadar karşı çıkılıyor ve niçin bu kadar tepkisel yaklaşılıyor, bunu da anlamamız açısından çok doğru bir girizgah olacağını düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi şiddeti tanımlarken domestic violence der. Yani burada aile terimini kullanmaz, ev içi terimini kullanır, ev içi şiddeti söyler. Bu peki niye bu kadar önemli bizim için? Şu yüzden önemli aslında, aile olmasalar bile şiddete maruz kalmış olabilirler. Bizim yasalarımızda bildiğimiz üzere bir kadın ve bir erkeğin oluşturduğu bir aile birliği aslında hukuken tanımlanan ve desteklenendir. Ve burada resmi nikah tabii ki aranan şey. Fakat aile içi değil de ev içi dediğimiz zaman ne oluyor peki? Aslında imam nikahlı eşin maruz kaldığı şiddeti de koruyoruz. Aynı evin, aynı çatının altında yaşayan belki kuzenleri, kardeşleri ya da hiçbir akrabalık ilişkisi olmasa bile iki birey, aynı çatı altında yaşayan iki birey, belki içlerinden biri şiddete maruz kaldı. Yani bu kişiler sırf aile değiller diye biz bunları korumayacak mıyız? İşte İstanbul Sözleşmesi bunu sağlıyordu. Aile olmasalar bile şiddete maruz kalan herkesi korumaya yönelikti. İşte bu eşitlik vurgusu bu yüzden çok önemliydi. Fakat ne yazık ki hükümetler ya da işte bazı siyasiler tarafından bu işte aile dışı yaşamayı özendiriyor, aynı cinslerin ilişkilerini özendiriyor gibi gibi böyle söylemler çıkıp da işte İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar Türk toplum ve ahlak yapısına aykırı olduğu yönünde iddialarla aslında sözleşmeden çekilindi.
Halbuki bu sözleşmeyi hazırlayan dernek Kadem değil miydi? Ve bu derneğin başında o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii kıymetli ki. Kızı Sümeyye Hanım yok muydu? Diye tabii insan ki. İster istemez soruyor yani. Sorma gereği duyuyor açıkçası.
Tabii ki. Biz nasıl bir sosyal devletsek, bu anayasa gereği olan bir şeyse, sosyal devlet dediğimiz olgu toprakları üzerindeki tüm canlıları ve hatta cansızların haklarını korumak üzere vardır. Yasalar da bu zorunluluğa hizmet etmek için yapılıyorlar aslında. Bir ayrıştırıcı bir zihniyet hukuk devletinin yapısına aykırı bir şey. Anayasamızın temel vurgusudur aslında eşitlik. Ayrıştırıcılık, ayrımcılık bir suçtur. Hedef göstermek aslında bir suçtur. Dil, din, etnik köken, cinsel yönelim ayrımı yapamazsınız bu sebeple. LGBTİ+, mülteci, çocuk ya da kadın gibi aslında toplumda dezavantajlı görülen bu grupları hedef gösteremezsiniz. Yani aslında yok sayarak şiddeti sona erdiremezsiniz. Ama ne yazık ki toplumumuzda daima siyasilerin bir hedef gösterme, onları bir ayrıştırma, bir şiddet dili görüyoruz ne yazık ki. Bu dil de işte toplumda ne yazık ki eyleme dönüşerek hukuk zemininde bir karşılık buluyor.
Keşke yok saysalar dediğimiz günlerden geçiyoruz aslında bence. En azından ben Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli tarafından keşke LGBT'ler yok sayılsa noktasındayım.
Evet, her gün her hafta böyle nefret ve şiddet içerikli konuşmalar yapmasalar da yok saysalar dediğimiz günlerden geçiyoruz. Çok doğru. Ben aslında şuna biraz takılıyorum. Şimdi anayasa eşitliği temel alan bir yapısı var dedin ama geçtiğimiz günlerde meclisten anayasaya konmak üzere kadınlara özel, hatta kadınların giyim kuşamına özel bir yasa teklifi geçti biliyorsun. Bu peki bu eşitlik ilkesine aykırı değil mi? Yani kadınlar bunları yapabilir diye bir kapıyı araladığında bu kapıdan erkekler bunu yapamaz, işte kadınlar bunu yapamaz ama bunu yapabilir gibi devamında bunları da gelmesine, önünü açmasına sebebiyet vermiyor mu bu durum?
Ya tabii ki. Şimdi hukukçular çok fazla karşı çıktılar buna. Karşı çıkmasının sebebi aslında kadına sağlanan bir hakkı yok saymaya yönelik bir tepki değildi bu. Anayasa zaten bu eşitlik vurgusunu yapıyor. Anayasa zaten hiçbir koşulda hiçbir şeyin ayrımcılığa sebebiyet vermemesi gerektiğine yönelik bir vurgu yapıyor. Zaten anayasamız bunu sağlarken ekstra neden detayına inip de bu kadar kadükleşmeye ihtiyaç duyuldu. Hukukçular buna tepki gösteriyorlar. Zaten bir eşitlik var orada söz konusu olan. Yani hiç kimse zaten kimliğine ya da işte fiziksel görünüşüne yönelik bir baskı altında değil ki. Yani zaten bu sağlanmış bir şey. Zaten bir eşitlik var. Sen şimdi bir kadına yönelik kadının başörtüsü ya da kılık kıyafeti sebebiyle bir ayrımcılığa maruz kalmayacağını belirten bir söze niçin ihtiyaç duyuyorsun? Toplum için şunu aslında siyasiler hedefliyor. Bakın biz kadın için böyle bir yasa yapmaya çalıştık, bunu anayasaya koymaya çalıştık fakat tepki gösterdiler, onlar kadın düşmanıdır. Bunu belki de söylemek için ne yazık ki böyle bir hamle yaptılar. Bütün hukukçular bence çok iyi bilir ki böyle bir şeye aslında hiç gerek yoktu. Çünkü zaten dediğim gibi anayasayı açıp okuyan biri zaten buna ihtiyaç olmadığını bilirdi.
Ya, aynı zamanda kadına yavru kedi muamelesi yapmak çok acı ya. Yani kadın nasıl giyinmesi gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini bilmiyor mu ki yasalar tarafından bu belirtilsin? Evet, hani bir bebek kendi ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için anne baba korumasında yaşar. Ama 18 yaşında bir yetişkin kadın artık ne yapması gerektiğini biliyordur. Ama sistematik olarak bu kadar kurallarla sınırlarını belirlersen bu kadın nasıl birey olacak, nasıl hayatın içinde tek başına var olabilecek, nasıl tek başına yaşayabilecek ve o yüzden aslında bu yasaların da sistematik olarak olduğunu düşünüyorum. Bu sayede bu kadar kolay yönetilebilir hale geliyor. Yoksa bu kadar kolay yönetilemez ki. Ama aynı zamanda bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü o çocukları sistematik olarak işte çocuk doğurun dedikleri kadınlar o çocukları yetiştirecekler. Yani bu kadar ezilmiş, bu kadar hor görülmüş, aşağılanmış, canı yanmış bir kadın nasıl bir çocuk yetiştirecek? Ve o çocuk da topluma ne kadar faydalı olabilecek? Tırnak içinde faydadan bahsediyorum tabii. Çünkü yani annesini aynalayacak doğal olarak ve diyecek ki, yani erkek ya da kadın hiç fark etmez, diyecek ki evet ben bu kadının çocuğuyum. Yani ben yetersizim. Ya daha fazla yeterli olmaya çalışacak. Bu yüzden de daha fazla ezecek. Daha şiddet eğilimli olacak. erkekse ya da kadınsa, ya da tam tersi ben zaten yetersizim diyecek ve sistematik olarak kendini aşağılayacak, hor görecek. Ki son dönemde bu kadar fazla terapi dizisinin de olması bu anlamda tesadüf olmamalı. Yani bu kadar ezilmiş anneler tarafından yetiştirilen çocuklar eğer hayatın içinde dolanıyorsa bu kadar çok terapistten de bahsedilir, bu kadar travmadan da bahsedilir, bu kadar aşağılanmadan da bahsedilir. Haberlerin gündemi sadece şiddette olur ve bunların hepsi çok normal.
Bir de işin trajikomik yanı, Türkiye'de bunları biz konuşup tartışırken hızla koşar adım geriye doğru giderken işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde, İran'da böyle örnek verdiğimiz, kötü diye örnek verdiğimiz ülkelerde kadınların tek başına sokağa çıkması serbest bırakılıyor, araba kullanması serbest bırakılıyor. Yani çok vahim. Yani bir yandan böyle kadın hakları yok dediğimiz ülkeler kadın haklarında böyle tabii ki çok geride kalmış da olsa adımlar atarken biz emin adımlarla geriye doğru gidiyoruz. Bu çok çok üzücü yani ülkemiz adına diye düşünüyorum.
Bir ülkenin protestolarında şöyle bir pankart vardı: sonumuz Türkiye gibi olsun istemiyoruz. Yani bu çok acı. Aslında Atatürk kadınlara dünyada belki de kadınlara ilk kez seçme hakkını tanıyan liderlerden biriydi. İngiltere bunun için aslında çalıştı. Biz de Türkiye gibi, Türk kadınları gibi o haklara sahip olmak istiyoruz pankartlarından Türkiye gibi olsun istemiyoruz'a geldi. Ne yazık ki.
Hatta ben geçtiğimiz hafta öğrendim bunu. Türkiye'deki ilk parti CHP değil, Kadın Halk Fırkası'ymış. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve maalesef işte o dönemin koşullarından kaynaklı parti olarak tanımlanmamış ama onların yaptırımları, baskıları sayesinde mevcut hükümetin oy hakkını ve türevi haklara sahip olmuşlar. Hani bırakın hani Atatürk ve işte o dönem iktidarının getirdiği hakları, saltanatla yönetilen bir ülkede kadınlar kendi haklarını savunabilecek alan yaratmışlar. Böyle bir durum varken hani artık 2023'ten bahsediyoruz. Bir de internet gibi bir şey var. Artık hani dünyanın başka bir ucunda olan bir şey şu an burada duyuluyor. Hani böyle bir durum varken yok hayır biz hani kulakları tıkayalım, işte üç maymunu oynayalım, dünyada ne olursa olsun duymayalım. Ama bunun sonu İran'a döner. Yani hani eskiden biz İranlaşacağız deniyordu ya, şimdi bunun sonu kadınlar açısından yine İran'a döner. Çünkü bastırıldıkça patlaması büyük oluyor ki siz de katıldığınız bölümlerde bunu birden çok kez söylediniz. Yani baskı ne kadar artarsa patlama o kadar büyük olur. Yani İran'daki kadınlar niye ölmekten korkmuyorlar? Ya ölmekle tehdit ediliyorlar ama korkmuyorlar. Çünkü o kadar canları yanmış ki artık tamam hani ben öleyim belki. Ki inşallah hani bu topraklarda işler o noktaya gelmez. Ama geldiği nokta, o coğrafyaya getirdiği nokta bu. Çünkü hani sonuçta onlar da görüyorlar dünyada olanları. Oraya da internet giriyor. Sınırlı azınlığın haklarını biliyorlar. Dünyaya açılıyorlar. Dünyaya açıldıklarında farklı coğrafyalarda kadınlar nasıl yaşadıklarını görüyorlar. Bu çok çılgınca bir şey ya. Yani gerçekten akıl almaz bir şey. Özellikle bu coğrafya, bu yüzyılda böyle şeylerin yaşanması artık akıl almaz.
Kendi yaşadığım çok trajikomik bir olaydan örnek vermek istiyorum. Geçen gün böyle bizden bir jenerasyon üst diyebiliriz ama o kadar ciddi de bir jenerasyon farkımız yok. Bir abiyle konuşuyoruz. Bir hanımefendinin demir çelik fabrikaları ve imparatorluğu varmış. Abi buna o kadar şaşırıyor ki yani kadın başına, kadın da demiyor tabii, bayan. Tek başına demir çelik işini nasıl düşünmüş, nasıl girmiş, nasıl bu kadar büyümüş falan. Öyle bir hayretle anlatıyor ki zannedersiniz hanımefendi demiri nefesiyle eritip eliyle büküyor yani. Halbuki şirket kurmuş, sermayeyi koymuş ortaya, demiş ki ben bunun ticaretini, bunun üretimini yapacağım. Bu kadar yani.
Ve bu işi bilen insanları çalıştıracağım burada. Aslında senin muhatap olduğun beyefendinin şaşırdığı yer bu herhalde. İşini bilenler mi çalışıyor, nasıl yani? Falan gibi bir.
Yani bir kadın nasıl tek başına demir çelik işi yapmak aklına gelir ya?
Tabiri caizse bir kadın nasıl bunu akıl edebilir? Bir kadın yönetici nasıl bu kadar işi, büyük bir işi organize edebilir? Sosyoekonomik durumu aslında nispeten iyi olan insanların düşünüyor olması, hala buna şaşırıyor olması zaten asıl sorundur.
Ve bir kız çocuğu var bunu söyleyen insanın, bir de işin en üzücü tarafı bu yani. Bir kız çocuk yetiştiriyor bir de böyle düşünerek.
Yani Serap'ın söyledikleri benim de aklıma bir kez daha Hilal Kaplan'ı getirdi. Bu iktidar istediği gibi eğlenirken gerçekten halk bambaşka şeyler yaşıyor ve Hilal Kaplan bunları yaşayıp İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın diye var gücüyle çalışırken insanlar da bunu görüyor. Yani ister istemez saklamaya çalışsa da görülüyor, kaçsa da duyuluyor.
Ya kesinlikle, ya onun özel hayatı. Tabii ki istediğini yaşar, bize ne? Yani bunun, bundan bahsedilmesi bile çok aşağılayıcı bir şey bence. Ama ve lakin eğer bir eşitlikten bahsediyorsak o zaman hepimizin eşit olması lazım. O zaman ben de kendi hayatımda bunu yaşadığımda özgür olmam lazım. Belli sınırlı azınlığın yaşadığı özgürlük başka bir yönetim şeklinde var. Türkiye o yönetim şekliyle yönetilmiyor. Yani Türkiye demokratik bir ülke, monarşiyle yönetilmiyor.
O zaman Deniz Baykal'a çok büyük haksızlık etmişiz ülkece yani. Herkesin özel hayatıysa, kendisine alakadar ederse bu konular.
Ya kesinlikle. Bir de o konuda artık bence Kuzey Avrupa ülkelerine örnek almalıyız. Ya onlar bu konuda çok iyiler. Ya bize ne siyaset... Yani çok basit temel bir görevleri var siyasetçilerin. Ya tanımlı. Ülkeyi yönetmek kadar basit. Daha fazlasına hiç gerek yok. Çok basit. İşte toplumsal düzeni sağlamak. Eğer benim hak ihlalim varsa bunu düzenlemek. Tabii kesinlikle yol, baraj, köprü yapmak ki ben rahat hareket edebileyim. Ben, yani ben ve toplum. Bu kadar. Daha büyük roller biçmek, daha önemli roller atfetmek kendine. Ya o kadar saçma geliyor ki artık. Bisiklete binip gidebilir hale gelmek lazım artık.
Eve girdiler, okula girdiler, iş yerine girdiler, girdiler de yetmedi. Artık yatak odasındalar yani. İkinci çocuk, hadi üçüncüde sıra. Üç yaptın mı, hadi beşe tamamla. Yani anlatabiliyor muyum? Bu noktaya geldi artık işler. Sizin de dediğiniz gibi siyasetçi dediğin devlet yönetir. Devletin ekonomisini yönetir. Bunları yaparken çalmaz falan. Yapması gereken bunlar yani. Sen benim özel hayatımda kimlerle ne yaşadığıma, nasıl ilişkiler kurduğuma, kaç tane çocuk yaptığıma falan karışamazsın kardeşim. Senin karışacağın şey, ben birine işte hakkını gasp ediyor muyum? Ben birine zarar veriyor muyum? Bu kadar yani.
Ama işte kadınlar çalışma hayatlarındayken de sürekli özel hayatlarıyla ilgili de bir baskıya maruz kalıyorlar. Anlatmıştın bence, onu biraz dinleyicilerimize de paylaş.
Evet. Geçtiğimiz yıllarda aslında medyaya da düştü ama nasıl bir hükümet baskısı içinde bir hukuk ortamı var? Belki bilmeyenleriniz vardır. Hakim savcı adayları sınavı kazanıp mülakatı geçtikten sonra 1,5 yıllık bir Ankara'da akademi eğitimi süreci içerisinde olurlar. Bu süre içerisinde eğitim aldıkları sırada bir kadın hakim adayı Instagram'da taytlı fotoğrafı olduğu için uyarı aldı ve mesleğini yapma şekli bile değil. Bakın yani sadece sosyal hayatında, dışarıda, özel hayatında yani müstehcen hiçbir şey de yok ortada. Yani giyim şekli beğenilmediği için bu kişinin hakimlik yapamayacağı kanaati hasıl olmuş ki.
Jüride Barbaros Şansal varmış herhalde.
Karl Lagerfeld varmış, beğenmemiş taytlı diye. Biliyorsun taytlı ve eşofmanlı sokağa çıkmak hakarettir diyen birisi ki rahmetli.
Nükhet Nur'u varmış Jüride.
Belki de bilemeyeceğim yani. Ama ya tabii biz gülüyoruz ağlanacak halimize. Kadının bırakın iş yerini bilmem nesini, evde sosyal medyada ne giydiğine, ne yaptığına kadar dahil oluyorlar. Bir de ben şu sözüne katılamayacağım ne yazık ki. Bence müstehcen de olabilir ya. Hakim dediğin, savcı dediğin, siyasetçi dediğin bikini de giyer, soyunur da, anlatabiliyor muyum? Seks de yapar. Yani kime ne arkadaşım bunlardan yani? Benim için önemli olan ben karşısına geçtiğimde kanuna ve hakkaniyete uygun karar veriyor mu vermiyor mu, bu kadar yani. İsterse de çıplak gezsin, isterse tayt giysin, isterse hiçbir şey giymesin, bana ne?
Yani bir yandan memurlarımız bu kadar özel hayatlarına bile dikkat etmeye çalışırlarken ama biliyorsunuz ki bir yandan da AK Parti teşkilatından kişiler özel araçlarında bazı uyuşturucu maddeleri çekerken.
Uyuşturucu maddeleri, pudra şekeriydi onlar.
Tabii pudra şekeri çekerlerken görülebiliyorlar ne yazık ki. Onlar bunu yapabiliyorlar ama bizim memurlarımız bir tayt yüzünden bile işlerinden olabiliyorlar.
Veya arabalarına jakar taktırıp istedikleri gibi emniyet şeridini kullanabiliyorlar. Kendilerine devletin bütün haklarını, imkanlarını babalarının malıymış gibi kullanabiliyorlar. Ama işte Dayısı amcası olmayan hakimler Instagram'a taytlı fotoğraf bile koyamıyorlar yani.
Aynı zamanda bu yaptırımlar işi daha garip bir noktaya getirdi. O çok başka bölümün konusu ama bu iktidar sayesinde pek çok festivallerde iptal edilmeye başlandı biliyorsunuz. Geçtiğimiz Kasım ya da Aralık ayında bir Elektrofest'e gittim. Elektronik Müzik Festivali gibi bir festivale. Korkunçtu. Ben hayatımda festivalde tacize uğramamıştım. Çok korkunç. Öyle insanlar gelmeye başlamışlar ki oraya. Tuvalete gidemiyorsun artık. Orada tek başına bir kadın gördüklerinde içki içmekten tut da dışarıya çıkmaya kadar pek çok daveti bütün rahatlıklarıyla söyleyebiliyorlar. Ya oysa ki sadece ve sadece işte birkaç dakika belki hava almak için dışarı çıkmışımdır. Ya da işte dediğim gibi tuvalete gitmişimdir. Bu kadar bir ara bile kadının yoklanması için, onunla sohbet edilip davetlerde bulunulması için yeterli bir ara. Hani bir yandan tayt giydirmiyorsun ki hani o akşamki kıyafetimi de düşünüyorum. Hiç müstehcen değildi. Hiç asla. Tayt da yoktu ayağımda. Ona rağmen.
Bunları düşünmek zorunda bırak. Bunların düşünülmek zorunda olması çok korkunç. Yani
işte ben ne giydim diye düşünüyorsunuz bu adam. Evet. Öküze bak bana neler yaptı değil. Acaba ben mi? Yo hata öyle de giyinmemiştim diyorsun ondan sonra yani. Kendine hata aramayın.
Hayır çünkü bu işte o saatte orada ne işi vardı? Üstünde ne vardı? Bunları söyleyenlerin suçu yani. Onlar alan hazırladı buna.
Aynen öyle. Kadının beyanı esastır konusu da çok rahatsız ediyor muhafazakar çevreyi. Bu tam olarak nedir kadının beyanının esas alınması ve neye esas alınıyor? Avukat arkadaşımız bize bunu açıklar mısınız lütfen?
6284 sayılı kanunun aslında ne tanıdığını, ne haklar verdiğini kısaca anlatmak istiyorum. 6284 sayılı kanun kadının aslında yaşam hakkını korumayı amaçlayan bir kanun. Burada verilen kararlar aslında tamamen süreli olan kararlar ve asla nihai bir mahkumiyet ya da hapis ya da işte şiddet uygulayan kişi hakkında nihai hüküm veren kararlar değiller. Bu sadece şiddet kendisine şiddet uygulandığını söyleyen kadına yönelik bu şiddet eylemlerini sonlandırmayı belirli süre o şiddet uyguladığı iddia edilen şahsı uzaklaştırmayı amaçlayan bir kanun. O da kadınlarımızın aslında yaşam hakkına yönelik bir şey.
Aslında şöyle demek değil mi bu? Bu kadının beyanı mahkemenin kesin kararına esas alınmıyor da soruşturma aşamasındaki tedbirlerin ve soruşturmanın derinleştirilmesine esas alınıyor. Doğru mu?
Tabii ki ilk aşamada yalnızca şiddet gören mağdur kadının ilk etapta karakola ya da savcılığa başvurduğu esnada soruşturma aşamasına yani ilk aşamada şiddet uyguladığı iddia edilen şahsı kendisine uzaklaştırmayı amaçlayan bir kanun ve bu dediğimiz gibi süreli. Burada tabii ki kanunun tanıdığı şu, bir defaya mahsus olmak üzere delil aranmaz. Bu çok önemli bir madde. Bu yüzden kadının beyanı esas. Delil aranmıyor çünkü kanun bize diyor ki sen bu kadından kendisine şiddet uygulandığını söyleyen kişiden delil belge isteyemezsin. Ben diyor bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir delil aramam ve bu koruma kararını veririm diyor.
Sonra sen koruma altındayken de soruşturma ve kovuşturma aşamasında neyse deliller toplarım, kararımı da ona göre veririm evet. Diyor.
Yani burada çok çarpıcı bir dosyadan yine bahsetmek istiyorum. 2011 Ocak 2011 yılında öldürülen Dilara Yıldız'ın dosyası. İşte kadının beyanının neden esas alınması gerektiğini burada göreceğiz. Dilara Yıldız bizim aynı zamanda meslektaşımız. Bir avukat, genç bir kadındı. 10 Ocak 2011'de kendisine sürekli tehdit ve ısrarlı takiplerde bulunan eski nişanlısı tarafından ve kamuya açık bir alanda öldürüldü. Nasıl ama? Dilara çok güvenlikli bir sitede oturuyordu. Sitede olmadığı, evinde olmadığı bir zaman diliminde eski nişanlısı site güvenliğine giderek biz barışacağız işte ben ona sürpriz hazırlıyorum diyerek güvenliği ikna ediyor ilk etapta ve çilingir çağırarak eve giriyor. Ve yaklaşık 4-5 gün Dilara'yı o evde bekliyor. Daha sonra Dilara evine geliyor ve silahla karşısında o şahsı görüyor. Belki de mesleğinin getirdiği o soğukkanlılıkla bazı konuşmalarla şahsı dışarı çıkarmaya ikna ediyor. Ve karakolun hemen yanında olan bir kafeye onu götürebiliyor. O kafeye gittiği esnada da kısa bir sürede lavaboya gitmek istiyor. O sırada cep telefonundan yakınlarına işte kardeşine şifreli mesajlarla aslında çok zor bir durumda olduğunu, polise haber verilmesi gerektiğini söylüyor. Dilara'nın kız kardeşi zannediyorum polise durumu bildiriyor, ihbar ediyor, konum bilgilerini paylaşıyor. Ve bizim polisimiz ne yapıyor peki? Silahla tehdit edilen bir kadını ihbar üzerine üniformalarıyla ve sirenlerini çala çala o kafeye gidiyorlar. Ve tabii ki saldırgan Cani polisin geldiğini anlar anlamaz 6-7 kurşunla Dilara'yı orada öldürüyor. Şimdi peki kadın beyanı esas alınsaydı nasıl olurdu? Dilara haklarını bilmeyen bir kadın mı? Dilara bir avukat. Peki o güvenlik görevlisi niçin izin verdi? Çünkü işte ataerkil düzenimiz erkeğin hakkı olduğunu, o eve girmesini nişanlı, eski nişanlısı, eski eşi kim olduğu fark etmez. Yalnız başına bir kadın yaşayamazmış gibi ona o hakkı veriyor. O site güvenliği sorumlu, defalarca tedbir istediği halde sağlanmayan kolluk görevlileri sorumlu ve en önemlisi ihbara silahla tehdit edilen bir kadının, katil zanlısının, belki de şüphelinin ateşli silahlı olan bir adamı ihbar üzerine gidip yakalamak üzere görevli olan polisin bu görevini layıkıyla yapmamasından dolayı o polisler sorumlu. Ve bu adam eski jandarma, silahı kullanmayı çok iyi bilen, soğukkanlılığı olan biri. Ne yazık ki ama Dilara hayatta değil. Kadının beyanı işte Dilara'yı, Dilara gibi kadınları kurtarmak için esas. Biz o şiddet mağduru olan kadınlar uzaklaşma talep ettikleri zaman onlardan delil belge istersek biz onların nasıl yaşamlarını kurtarabileceğiz? O kişiler o can havliyle, o şiddet, o tehditler altında nasıl gidip de bunu belgelendirebilecekler? Yani kanun 6284 işte bu kadınlara böyle bir hakkı sağlıyorken nasıl çıkıp da 6284'te sıra 6284'ü kaldırabileceğiz diyebiliyorlar? Ve nasıl bunu destekleyen kişiler var? Ben gerçekten bir hukukçu olarak bunu anlayamıyorum. 6284'ü her zaman savunacağız ve bunu anlatmak için elimizden gelen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben burada bu imkan sağlandığı için tekrar size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok kıymetli. Yani çünkü bu bildiğiniz üzere siyasiler tarafından seçim malzemesi haline getirildi. 6284'ü kaldıracağız, işte düzenleyeceğiz vesaire vesaire. Nasıl ki İstanbul Sözleşmesi imzalandığı yıl toplumda bir caydırıcılık oldu ve cinayetlerde bir düşüş olduysa, işte 6284'ü kaldıracağız söylemlerinden sonra da ne yazık ki şiddet vakalarında bir artış olacaktır ve oluyor. Bunun olmaması için 6284 yaşatır diyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz.
İsterseniz konuyu yavaş yavaş toplayalım. Serap, senin eklemek istediğin son bir şeyler varsa onları da alalım ve bölümümüzü toparlayalım diyoruz.
Şunu söyleyebilirim belki. Bir kadın olarak kendi bedenimi ve kendi hayatımı yönetebilecek kadar akli melikelere sahibim. Bu yüzden de bir erkeğin benim nasıl yaşamam gerektiğini söylemesine ihtiyacım yok. Tabii ki erkeklerin desteğine ihtiyacım var hayatın içinde. Bu yönetici sıfatıyla, erkek arkadaşım sıfatıyla ya da başka sıfatlarda olabilir. Ama bunun dışında benim sınırlarımı zorlayacak ekstra bilgiye, görüye ihtiyacım yok. O yüzden hani yöneticiler de karar alırken bence bunu biraz düşünsünler. Çünkü şu an buralara hiç bakmıyorlar gibi geliyor bana.
O zaman aslında şöyle özetleyebilir miyiz? Hem çünkü niyetimizde sadece isimli Twitter hesabının yaptığı videoya cevap vermekte olduğu için bir çeşit. Kadınların saçı açık üniversiteye girmek zorunda olduğunu söyleyen adamlardan da kadınların kaç çocuk yapması gerektiğini söyleyen adamlardan da bıktık artık. Yeter yani.
Yeto.
Aşko yeto. Gerçekten. Yani bırakın insanlar nasıl istiyorlarsa öyle yaşasınlar. Birbirlerinin haklarını gasp etmedikleri sürece, suç işlemedikleri sürece, kabahat yapmadıkları sürece, işlemedikleri sürece bence kimsenin hiçbir şeyi söylemeye hakkı yok diye düşünüyorum.
Kimsenin kimseye karışmaya hakkı yoktur diyelim. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Her iki katılımcımıza da gerçekten muhteşem bir sohbet oldu. Tüylerim diken diken oldu yer yer. Yer yerde mest oldum. 2 dakikaya sığdırabilir miyim diye düşünüyorum geçen gün yaşanan olayı. Geçen gece sokaktan çığlık kıyamet bir ses. Bir hanımefendiyi kocası kolundan bıçaklamış. Kız kardeşi başında ağlıyor. Polis çağrıldı, polis geldi. Kocası bıçaklamış dememize rağmen bu kadının kocası kim? Niye bunu yaptı? Nasıl buluruz bu kocayı falan? Hiçbir şey yok. Polisler olayı ellerini bağlayarak seyrettiler. Kadın yerde ambulans gelmesini beklerken. Yarım saat boyunca da hiçbir şey yapmadan beklediler.
Hatta polis araçlarını öyle park etmişlerdi ki ambulansın yaralıya yaklaşmasına da engel oldular.
Sokağın bir başında biri, diğer başından biri girdi ve ambulansa kadın bayağı 50 metre taşınmak zorunda kaldı yani. Korkunçtu polislerin tutumu da. Bence polisler de bu konuda bir eğitim almalılar.
Herkes, hepimiz eğitilmeliyiz.
Yani çünkü şiddet mağduru kadınlar ve kişiler aslında ilk etapta polislere, karakollara gidiyorlar ve ne yazık ki burada şöyle söylemlerle karşılaşıyorlar. Aile içi olur bunlar. Biz karışamayız. Siz kendi aranızda halledin. Yani bu söylemler o kadar çirkin ve yanıltıcı ki, yani burada şiddeti desteklemiş oluyorlar bir nevi. Sen onu o şekilde taviz verirsen daha sonra o kadın ya da o çocuk öldürülüyor. Yani ne yazık ki bu acı ve gerçek. O yüzden elinde bunu önleyici yetkiler olan her makamın öncelikle buna yönelik eğitimler alması ve bu gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor bu şiddet vakalarının bir an önce azalması için.
Ve o polislerin orada yarım saat hiçbir şey yapmadığını gören ben, çünkü senin kocan kim ve nereye gitmiş olabilir diye bile sormadılar. Bu yarım saatin sonrasının da nasıl sonuçlanacağını aslında zaten görebiliyorsun orada.
Aynen öyle.
Ve yani yarın bu sen olabilirsin, ben olabilirim. Demek ki bu kapı kapalı diyorsun yani.
Bütün dinleyicilerimize, hepimize öldürülmediğimiz günlerde görüşmek dileklerimizi paylaşalım ve öyle veda edelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.